5. kaset 1. yüz. Burada önemli olan nokta Osmanlıların artık Avrupa'daki rollerinin savunma olduğunu ve bunu sağlamak için de müttefiklere ihtiyaçları bulunduğunu anlamalarıdır. Tüm bunların sonucu ise Avrupa ülkelerinin geleneğine uygun olarak Bab-ı Ali'de sürekli diplomasi sisteminin kurulmasıdır. Karlofça Antlaşması'na kadar Hristiyan Avrupa'ya giren bir Müslüman devleti olarak Osmanlı Devleti'nin diplomasisi tek taraflı ve karşılıklılık ilkesine dayanmayan bir diplomasiydi. Devletler arasındaki hukuk kurallarıyla uyuşmayan bir biçimde ve biraz da Avrupa devletlerinin hor görülmesi sonucu zaman zaman Avrupa devletlerinin elçileri o da belirli sürelerle kabul edilmiş ama bunun karşılığında sürekli Osmanlı elçisi gönderilmemişti. Bu sistemin Osmanlı Devleti güçlü olduğu ve Avrupa'da genişlediği dönemlerde iyi işlediği söylenebilir. En azından törel değerlere pek dayanmayan ve çoğu kez kurnazca işletilen karmaşık Avrupa oyunlarının dışında kalınmasını sağlamıştır. Ama 18. yüzyılda müttefik bulma zorunluluğu dolayısıyla Avrupa devletleriyle ilişkiler önem kazanmaya başladığından bu karşılıksız diplomasi Osmanlı Devleti'ni izole etmişti. Sürdüğü takdirde Osmanlı Devleti Avrupa devletleriyle ilişkilerinde güçsüz bir temelden hareket edecekti. İçeride dış ilişkileri sistematik bir biçimde planlayacak merkezi bir örgüt olmadığı gibi dışarıda da sürekli elçileri bulunmuyordu. İstanbul'daki yabancı elçilerin de işi zordu. Onlar da yeterli iletişim ve ulaşımın olmaması, Osmanlı yaşantısı içine girememeleri ve en önemlisi kendilerinin Türkçe, Osmanlıların da Batı dillerini bilmemeleri dolayısıyla zor durumdaydılar. 1699 yılında Bab-ı Ali'de tercüme odasının kurulmasıyla biraz rahatladılar. Bu odanın memurları ise genellikle Yunan ticaret topluluğunun içinden seçilmekteydi. İşte 18. yüzyılın başlarından itibaren gerek tercüme odasının kurulması, gerek Avrupa devletlerinin İstanbul'da sürekli büyükelçi bulundurmaları ve gerekse Osmanlıların da elçi gönderme gereğini duyup kısa süreler için bile olsa bu Avrupa geleneğine uymaya başlamaları Osmanlı diplomasisini geliştirmiştir. Ancak Osmanlıların Avrupa'nın önemli merkezlerine sürekli büyükelçi göndermeleri ve içeride bir Dışişleri Bakanlığı'nın kurulması için 19. yüzyılı beklemek gerekecektir. 2. Rusya ve Avusturya ile ilişkiler. Prut ve Peter Varadin. 2. Mustafa'nın 1695-1703, yerine geçen 3. Ahmet 1703-1730. Barışçı, düşünceli bir sultandı. İspanya Veraset Savaşları sırasında İstanbul'daki Fransız Büyükelçisi Fransa ile ittifakın yararlarından söz ediyor ve Macaristan'da Habsburglara karşı ortak harekat öneriyordu. Ancak 3. Ahmet bu savaşa Hristiyanlar arası bir mücadele gözüyle bakıp katılmak istemedi. Ayrıca önce de gördüğümüz gibi savaş Fransa'nın aleyhine gelişiyordu. Sultan istese de istemese de İsveç yüzünden Rusya ile savaşa girdi. Rusya'nın Baltık üstünlüğü için 1709'da Poltava Savaşı'nda İsveç'i kesin bir yenilgiye uğratması kuzeyde Rus gücünü arttırmıştı. İsveç Kralı Charles Demirbaş daha önce diplomatik ilişki kurmak istemediği Osmanlılara sığınmış ve buna rağmen Sultan tarafından çok sıcak bir biçimde karşılanmıştı. 3. Ahmet Rus baskılarına rağmen kralın geri verilmesini kabul etmemiş ancak Charles'ı yeniden tahta koyarak Rusya ile süren barışı bozmak istemediğini de belirtmiştir. Bu arada Ruslar İsveç birliklerini aramak bahanesiyle sık sık Osmanlı topraklarını ihlal ediyorlar ve karışıklık çıkarıyorlardı. Hatta Osmanlı toprağı olan Buğdan'a girerek buraya sığınmış bulunan bir İsveç birliğini ellerine geçirmişlerdi. Bunun üzerine 3. Ahmet savaşa ikna edildi ve Osmanlı ordusu Prut nehrine doğru sefere çıktı. Zaman Baltık'ta meşgul olan Çar Petro için uygun değildi ve Prut Savaşı'nda Osmanlılar Rus birliklerini yendiler. O kadar ki Çar'ın bile tutsak edilmesi an meselesiydi. Ancak Çariçe Ketri'nin akıllı diplomasisi ve ordu komutanına verdiği değerli armağanlar sonucu çatışmalar durdu ve 1711 tarihli Prut Barışı yapıldı. Bu barışa göre Azak ve çevresindeki topraklar Osmanlılara geri verilecek, Dinyeper akarsuyundaki bazı kaleler boşaltılacak, Rus ordusu Polonya'dan çekilecek ve İsveç kralının ülkesine serbestçe dönmesi sağlanacaktı. Böylece Prut Barışı ile Rus Çarı'nın Karadeniz'i bir Rus denizi haline getirme çabası engellenmiş oldu. Prut Barışı'nın ikinci önemli sonucu, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 25 yıllık bir barış dönemi açmış bulunmasıdır. Bu Osmanlı-Rus ilişkilerinin tarihi incelendiğinde gerçekten uzun bir barış dönemidir. Böylece ileride görüleceği gibi bu barış dönemi iyi yönde kullanılacak ve içeride belirli yeniliklerin yapılması sağlanacaktır. Prut'ta Osmanlı Devleti ucuz bir zafer kazanmıştı. Ancak koca ordu da seferber edilmiş bulunuyordu. Savaşçı bir anlayışa sahip olan Sadrazam Damat Ali Paşa bu kuvveti, şimdi Osmanlılardan daha hızlı bir biçimde gerilemekte olan ve müttefiki de bulunmayan eski bir düşmana karşı kullanmak kararını verdi. 1715'te büyük bir ordu ve donanma ile Yunanistan'daki Korint'i eline geçirdi. Eskiden olduğu gibi Latin baskısı altında bulunan Yunanlılar Türkleri kurtarıcı olarak karşıladılar ve Damat Ali kolayca Modon, Koron ve Navarin'i Venedik'in elinden aldı. Böylece tüm Mora Yarımadası Osmanlıların eline geçti. Sadrazamın hesaba katmadığı bir unsur, Osmanlıların bu 18. yüzyıldaki parlak zaferine gölge düşürecektir. Avusturya İmparatoru 6. Charles'ın tepkisi, Venedik'in başvuruları sonunda iki devlet arasında bir ittifak yapıldı. Divanda Sadrazamın baskısı sonucu savaşa karar verilerek, 1716'da büyük bir Osmanlı ordusu Belgrad'a doğru harekete geçti ve bu kentin kuzeybatısındaki Petervaradin kuşatıldı. Yapılan savaşta Osmanlı ordusu bozguna uğradı ve Sadrazam savaş alanında öldü. Hristiyan ordusuna komuta eden Savoy Prensi Eugen'i daha sonra Tamaşvar Kalesi'ni eline geçirince Sultan Süleyman zamanından beri Osmanlıların elinde olan Macaristan'daki son Osmanlı kalesi de yitirilmiş oldu. Daha sonra Belgrad da düştü. Artık barışa ulaşmak gerekiyordu. Karlofça'da olduğu gibi İngiltere ile Hollanda arabuluculuk yaptılar ve Pasarofça'da Uti Possidetis temelinde savaş bittiğinde elde bulunan toprakların tutulması barış imzalandı. 1718. Bu antlaşma ile Osmanlılar şu toprakları yitirdiler. Tüm Macaristan, Sırbistan'ın Belgrad dahil büyük bir bölümü, Eflak ve Bosna'da önemli toprak parçaları. Bu antlaşma ile İmparator 6. Charles Doğu Avrupa'da üstünlük sağladı. Karlofça ile Pasarofça barışlarının siyasi tarih açısından önemleri şuradadır. Karlofça, Osmanlı Devleti'nin artık batı için ciddi bir tehlike olmadığını, Pasarofça ise bu devletin Avrupa'da savunma durumunda bulunan ve inisiyatif alamayacak bir güç olduğunu açıkça ortaya koymuştur. 3. Lale Devri ve Önemi. Bir barış adamı olan 3. Ahmet, Pasarofça Antlaşması'ndan sonra 12 yıl sürecek olan barış döneminde batılılaşma ve reform yönünde ciddi girişimlerde bulunma olanağına kavuştu. Haremin çevirdiği dolaplardan göreli olarak uzak kaldı. Hoşgörülü, batı ile doğunun uygarlıklarını birleştirmesini bilen, gelişmekte olan modern dünyayı anlayan, gelişmiş kafa yapısına sahip uygar bir monarktı. İstanbul'da Fransız Büyükelçisi'nin getirdiği planlara uygun olarak kendisine yazlık Sadabat Sarayı'nı yaptırdı. Kendisine bu konularda güzel sanatlara çok düşkün olan Sadrazam Damat İbrahim Paşa da yardım etmiştir. 3. Ahmet zamanı ünlü Lale Devri'dir. Lale dönemin edebiyatının, öteki güzel sanatların ve batılılaşma hareketlerinin simgesi durumuna gelmiştir. O kadar ki Lale, 20. yüzyılda Cumhuriyet dönemine kadar Türk şairinin simgesi olma durumunu korumuştur. Lale Devri, Sadabat'a eğlenceleri ve ilham ettiği edebiyatıyla yalnızca geçici bir heves olarak görülmemelidir. Yeni bir dünyevilik, yeni bir aydınlanma, rasyonel araştırma duygusu ve liberal reform dönemini de açmıştır. İslamcı doğunun geleneksel dinsel değerlerine layık bir karşıt ağırlık sağlamak üzere yeni bilimsel gelişmeleri, ekonomik refahı ve askeri gücüyle esin kaynağı olarak batıya bakılmıştır. Dolayısıyla Lale, batı uygarlığının etkisi altında yeni doğmaya başlayan Osmanlı Rönesansı'nın simgesi olarak değerlendirilmelidir. 1720 yılında Osmanlı hükümeti 15. Louis'nin sarayına Mehmet Çelebi adında özel bir elçi gönderdi. Resmi görevi Fransa ile bir ittifak sağlamaktı. Ama Sadrazam tarafından buna ek olarak Fransız fabrikalarını, kalelerini ve öteki gelişmeleri görüp bir rapor biçiminde İstanbul'a sunması da istendi. Mehmet Çelebi'nin yazdığı rapor Osmanlılarda gelecek yeniliklerin el kitabı durumuna gelmiştir. 1727'de İbrahim Müteferrika'nın ilk matbaayı kurması bu raporun aydınlatıcı etkisinin sonucudur. İbrahim Paşa'ya raporu sunuş yazısında şunları söylüyor. Geçmişte Müslümanlarla karşılaştırıldığında o kadar zayıf olan Hristiyanlar, şimdi neden bu kadar çok ülkeyi ellerine geçirmişlerdir ve hatta bir zamanların muzaffer Osmanlı ordularını yenmektedirler? Bu gerçekten temel soruya yanıt olarak Müslümanların basiretsizlik uykusundan uyandırılması gerektiğini söylemekte ve şöyle devam etmektedir. Müslümanlar düşmanlarının durumları hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar, ileri görüşlü davranmalılar ve yeni Avrupa yöntemleri, örgütleri, stratejileri, taktikleri ve savaş sanatı konularıyla yakından ilgilenmelidirler. Sonuç olarak Türklerin hukuk ve yeni düzeni kabul etme konusunda öteki halkları geride bıraktıklarını ve yeni askeri bilim ve teknikleri öğrenip uyguladıkları takdirde Osmanlı Devleti'ne karşı hiçbir kimsenin duramayacağını söylemektedir. Bu raporun etkisiyle Şeyhülislam'dan Kur'an ve öteki kutsal kitaplar dışındaki bilimsel yapıtların bastırılması fetvası da alınmıştır. Askeri konulara verdiği ağırlıktan dolayı Mehmet Çelebi'nin raporu, eksik de olsa Lale Devri'nde sağlanan uyanışı yansıtması ve 19. yüzyılda Osmanlı yöneticilerinin askeri alanda gerçekleştirmeye çalıştıkları reformlara yol gösterici niteliği ile gerçekten gelecek yeniliklerin çıkış noktasıdır. Ancak çok geçmeden 3. Ahmet'in barışçı dönemi sona ermeye başladı. Hareketsizlikten, hükümetin kendi ihtiyaçlarına kayıtsızlığından ve gavur usullerinin yaygınlaşmasından rahatsız olan Yeniçeriler, bozucu seslerini yeniden duyurmaya başladılar. Hedefleri hemen her zaman olduğu gibi yine sadrazamdı. Baskı karşısında sadrazamın kafası vuruldu ve 3. Ahmet de yeğeni 1. Mahmut lehine tahtından feragat etti. Bu olay sonunda da Lale Devri tüm hızını yitirdi. İbrahim Müteferrika 1745 yılında ölünce matbaası da çalışmamaya başladı. Koşullar matbaanın yeniden açılmasını 1783 yılına kadar engelleyecektir. Yitirilen bu 40 yıl, Osmanlı Rönesansı olarak kabul edilebilecek olan Lale Devri'nin yol açtığı olumlu gelişmeleri geciktirecektir. 1900'lerle birlikte yeniden ipin ucundan yakalama faaliyetlerine girişilecekse de Osmanlı Devleti işte bu yarım yüzyıllık gecikmeyi bir türlü karşılayamayacak ve buna 19. yüzyılın dönemsel gerilemeleri de eklenince 20. yüzyıla zayıf, geri ve parçalanmakta olan bir devlet olarak girecektir. 4. Küçük Kaynarca ve içten dağılma sürecinin başlaması. 3. Mustafa 1757-1773 tahta geçtiği zaman ülkenin yönetimini köprülülerle karşılaştırabilecek yetenekte bir sadrazam elinde tutuyordu. Ragıp Paşa, kendisi geleneksel yapılarla batılılaşma arasında bir uyum kurmaya çalışmaktaydı. Ragıp Paşa dış politikasında da aynı uyum ve dengeyi aramıştır. 100 yıldan beri Osmanlı Devleti aleyhine topraklarını genişletmekte olan Avusturya ve Rusya'ya karşı dayanabileceği bir devlet olarak şimdi giderek güçlenmekte olan Prusya ile bir antlaşma imzalamış ve bunu bir savunma ittifakına dönüştürebilmenin yollarını aramıştır. Rusya ve Avusturya'ya karşı karşıt ağırlık olmak üzere Prusya'nın seçilmesinin nedeni bu devletin hiçbir Osmanlı toprağı ya da çıkarı ile ilgisinin olmamasıdır. Bu çabalar Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının ve Avrupa diplomasisi içine girerek müttefik aramasının başlangıcı sayılabilir. 19. yüzyıl boyunca izlenecek Avrupa'nın büyük devletlerini birbirine karşı kullanarak bağımsızlığını sürdürme politikasının da başlangıcını oluşturur. Ancak 3. Mustafa bir barış adamı değildi. Avrupa'da Osmanlı Devleti'nin daha savaşkan ve militan bir tutum alması gerektiğini düşünüyordu. Tam bu sırada Rusya'da da aynen kendisi gibi savaşkan bir yönetici iktidara gelmişti. Çariçe Büyük Katerina. Katerina tıpkı ataları gibi Bizans'ın mirasçısı olarak çift başlı ve Bizans kökenli çarlık bayrağını boğazın kıyılarına dikmeyi dış politikasının en önemli amacı haline getirmişti. Tıpkı Prus Savaşı öncesinde olduğu gibi başka bir Avrupa devleti yüzünden Osmanlılar yeniden Rusya ile savaşa girişeceklerdir. İki monark da birbirlerine karşı savaşta düşüncelerini sürdürürken Polonya kralı öldü ve bu durum Polonya'nın bir kez daha parçalanması sorununu gündeme getirdi. Rus ve Prusya kuvvetleri Avusturya'nın da göz yumması ile Polonya'yı işgal ederek Çariçe'nin bir kuklasını kral yaptılar. 3. Mustafa bu duruma büyük bir tepki gösterdi. Üstelik kaçan Polonyalıları kovalamak bahanesiyle Rus kuvvetleri Besarabya'ya girmişler ve burada bir kaleye sığınan Polonyalıları ve Türkleri öldürmüşlerdi. Savaş yanlısı olmayan Ragıp Paşa görevden alınarak Rusya'ya bir ultimatum gönderildi. Burada Rusya'nın kuvvetlerini Polonya'dan çekmesi isteniyordu. Ultimatum reddedilince Rusya'ya savaş ilan edildi. 1769 yılında askerlikten hiç anlamayan sadrazamın komutasındaki Osmanlı ordusu Tuna'yı aştı ve Buğdan'a girdiyse de büyük ölçüde savaş malzemesinin yetersizliği yüzünden başarılı olunamadı. Rus kuvvetleri Eflak ve Buğdan'a girdiler. Yılın sonuna doğru Bizans topraklarını eline geçirmekle desteklenen hayallerin gücü, Çariçe'yi Yunanistan'ı Türklerden kurtarmak gibi bir projeye itti. Bunda kendisine o zaman daha Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasına başlamamış bulunan ve Fransa'ya karşı her türlü devletle birlik olabilen İngiltere de yardım etti. 1770'te Rus donanması Akdeniz'den Mora'ya saldırdıysa da hiçbir başarı elde edemedi. Ancak Rus donanması da üzerine gönderilen Osmanlı donanmasını yendi. Böylece Rusya ve onu destekleyen İngiltere'nin 18. yüzyılda Yunanistan'ı kurtarma girişimleri başarısız oldu. Aynı politikayı 19. yüzyılın ilk yarısında da izleyecek ve bu kez başarılı olacaktır. Bu arada Kafkas ve Avrupa cephelerinde işler Osmanlılar için iyi gitmiyordu. Ruslar Eflak ve Buğdan'ı ellerine geçirmişlerdi ve Osmanlı ordusu Tuna'nın güneyine çekilmişti. Rusya'nın bu denli güçlenmesi işlerine gelmediğinden Prusya ile Rusya arabuluculuk önerisinde bulundular. 1771'de ateşkes sağlanıp Bükreş'te barış şartları görüşülmeye başlandıysa da Osmanlılar Kırım'ın elden çıkmasına göz yummadığı için savaş yeniden başladı. 1773'te Silistre Kalesi iyi bir savunma yaparak Rus ordusunu bozdu ve Varna'ya doğru ilerleyen bir Rus birliği de püskürtüldü. Bu başarılardan yüreklenilerek 1774'te Şumla'da karşı saldırıya geçildiyse de Osmanlı ordusu bozguna uğradı ve Küçük Kaynarca'da barış antlaşması yapıldı. Antlaşmanın imzası Ruslar tarafından 4 gün geciktirilerek Prut yenilgisinin yıl dönümüne getirildi. Ruslar yenilginin anısını silmek istiyorlardı. Küçük Kaynarca Barış Antlaşması, Osmanlı Devleti'ni dışarıdan topraksal açıdan dağıtma amacına yönelik sayılamaz. Ama yeni ve belki de daha ciddi bir politikanın da başlangıç noktasını oluşturur. Osmanlı Devleti'ni içeriden çeşitli ulusları bağımsızlık için kışkırtarak ve onlara yardım ederek dağıtma. İleride görüleceği gibi 19. yüzyıl Osmanlı tarihi kimi başarılı, kimi başarısız hep bu politikanın uygulanmasının öyküleriyle doludur. Bu politikanın izlenmesini kolaylaştıracak bir adım olarak Küçük Kaynarca ile Rusya'nın İstanbul'da sürekli bir büyükelçi bulundurması resmen kabul edildi. Ayrıca Kırım'ın bağımsızlığı Osmanlı Devleti'nce kabul edildi. Rusya 1783'te bu bağımsızlığa son vererek Kırım'ı ilhak edecektir. Bundan sonra Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı genişlemesi sürecek ve 19. yüzyıl tarihinin ana teması haline gelecektir. Bir başka Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonunda imzalanan 1791 tarihli Yaş Barış Antlaşması ile Dinyeper ve Bu akarsuları arasındaki toprakları da eline geçirecek ve böylece Karadeniz'de güç dengesi Osmanlı Devleti aleyhine bozulacaktır. Tüm 18. yüzyıl boyunca İngiltere'nin dış politikası asıl rakibi Fransa'ya karşı ağırlık olmak üzere Rusya'ya meylediliyor ve bu devletin Osmanlı Devleti aleyhine genişlemesine göz yumuyordu. Üstelik Rusya ile ticaret hacmi de çok genişti. Ama Fransız devrimi ile birlikte Avrupa'da İngiltere'nin çok duyarlı olduğu güç dengesi değişmiş ve Rus tehdidi açık bir biçimde ortaya çıkmıştı. Böylece İngiltere'nin Rus yanlısı politikasının temeli değişmiş oldu. Bunun sonuçlarını Viyana Kongresi sırasında İngiltere'nin izlediği dış politikada görmüş bulunuyoruz. Ancak daha önce İngiltere Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak amacıyla 1790'da Prusya ve Hollanda ile bir ittifak da yapmış bulunuyordu. İngiltere'nin bu Osmanlı Devleti'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruma politikası ana hatlarında bir değişiklik olmaksızın 1878 yılına kadar sürecektir. 5. Endüstri Devrimi ve Sonuçları, Globalleşme Dönemi. Liberalizm ve milliyetçilik akımları ile bunların Avrupa açısından doğurduğu sonuçlar bundan önceki bölümün konularıydı. Ancak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, bu hareketler Avrupa ve Amerika dışındaki dünyada büyük bir etki yaratmamışlardır. İşte şimdi incelenecek olan endüstri devrimi, liberalizm ve milliyetçilikle birleşerek Avrupa'yı o kadar değiştirecek ve büyük ölçüde endüstrileşmenin ürünü sayılabilecek emperyalizm kanalıyla tüm yeryüzüne yayılacaktır ki, bu büyük patlamadan etkilenmeyecek toprak parçası kalmayacaktır demek yanlış olmaz. 19. yüzyılın bu patlayıcı ve değişiklik getiren güçleri dünyayı tek bir faaliyet alanı haline getirecek ve Avrupa'nın dünya üstünlüğünü kesin bir biçimde sağlayarak globalleşme sürecini tamamlayacaktır. A. Endüstri devrimi. 19. yüzyılın tam anlamıyla bir Avrupa yüzyılı olduğu bu kitabın sistematiği verilirken belirtilmişti. Bu öyle bir yüzyıldır ki tüm dünya ekonomi ve politikasına Avrupa devletleri egemendir. 1800'lerden önce Avrupa dünya üstünlüğünü sağlamıştı ama bu üstünlük Avrupa'nın her alanda dünya egemenliği biçiminde değildi. Dünya ilk sömürgecilik faaliyetlerine ve kurulan sömürge imparatorluklarına rağmen Avrupa'nın her köşede etkili olduğu, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yönettiği tek bir birim haline gelmemişti. İşte 19. yüzyıl bu egemenliğin kurulduğu dönemdir ve bunu sağlayan da endüstrileşme ve onun yol açtığı emperyalizmdir. Tüm bu gelişmeler nasıl gerçekleşti? Bu bölümde cevap verilmeye çalışılacak olan temel soru budur. Doğa bilimlerindeki gelişme ve önemli buluşların tarihinin 19. yüzyıldan çok öncelere gittiği doğrudur. Ancak 19. yüzyılla birlikte bu buluşların üretime uygulanması gerçekleşmiş ve bunun sonucu olarak artan üretim Avrupa devletlerinin ekonomik refahını çok yükseltmiştir. Ekonomik refah ise başka şeylerin yanında silah endüstrisinde de büyük gelişmelere yol açarak Avrupa'nın tüm dünya halkları üzerinde egemenliğini kurmasını kolaylaştırmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi 18. yüzyılın sonlarına kadar ekonomik yaşam büyük ölçüde tarıma, küçük el sanatlarına ve ticarete dayanıyordu. Asıl üretim kaynağı olan toprak soyluların ve kilisenin elinde olduğu için siyasal güçte temelde toprak aristokrasisinin elindeydi. Bu durumu yalnız liberalizm ve milliyetçilik gibi akımlar yıkmış değildir. Bunlardan daha temel olan ekonomik yapının değişmiş olmasıdır. Kısaca yeni buluşların üretime uygulanması ve bunların en önemlisi olan buhar gücüyle çalışan makina, makinalaşmış endüstriyi doğurmuş ve bu da Avrupa'da sermaye birikimini arttırmıştır. İşte buna endüstri devrimi deniyor. Aslında endüstrileşme iki aşamalı olarak gerçekleşmiş bir olgudur ya da iki ayrı endüstri devriminden söz edilebilir. Bazı kaynaklar ilk aşamaya endüstri devrimi, İkincisine bilimsel devrim adını vermektedirler. Başkaları 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar olan endüstriyel gelişmeyi makina devrimi, 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayanı ise teknolojik devrim olarak görme eğilimindedirler. Kaynakların bir bölümü de ilk aşamaya damgasını vuran demir ve kömür ile ikinci aşamada ağırlık kazanan çileyi vurgulayarak endüstrileşme sürecini açıklamaya çalışmaktadırlar. Ancak bu olguya nasıl bakılırsa bakılsın, önemli olan iki aşamanın etkilerinin birbirinden farklı olmasıdır. 1. Endüstri devriminin ilk aşaması, 1870'lere kadar. 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılın ortalarına kadar süren bu endüstrileşme sürecine, demir ve kömürün asıl enerji kaynağı ve ham maddeyi oluşturduğu makinalaşma çağı denebilir. Temel ve ayırıcı özelliği makina kullanımının yaygınlaşması sonucu büyük fabrikaların ortaya çıkmasıdır. Böylece Avrupa'da temelde tarım işçilerinin toplumundan fabrikalarda eşya üreten nüfusa doğru düzenli bir değişim olmuştur. Daha önceki dönemlerin ayırıcı niteliği nasıl avcı ve toplayıcı kabileler ile büyük toprak parçaları ise endüstri çağının çarpıcı kurumu fabrikalar olmuştur. Fabrikaların ayırıcı ve önemli özellikleri şunlardır. İ. Üretim süreci tek bir işletmede odaklaşmış bulunmaktadır. İ. Fabrika ne kadar geniş bir alana yayılırsa girişim o kadar ekonomik ve makinalarda o kadar büyük olur. İ. Fabrikalardaki makinaların hepsi belirli bir işte uzmanlaşmıştır ve insan dışı güçler tarafından çalışır. İV. İşçiler yönlendirilir ve çalışmaları belirli bir ücret ve çalışma saatleri çerçevesinde gelişmiş bir yönetici kadro tarafından denetlenir. V. Üretim gelişmiş bir pazara yöneliktir. Bu temel özellikleriyle çalışan fabrikaların temel enerji kaynağı kömürdür. Gerçekten endüstri devriminin ilk aşamasında Avrupa ve Kuzey Amerika'nın her yerinde kömür, ekonominin her alanında asıl güç kaynağıdır. Ve bugün bile birçok ülkede bu temel özelliğini sürdürmektedir. 1970'lerde dünyada kömür üretimi yılda 2 milyar tonun üzerindedir ve dünya enerji üretiminin 1/3 birini oluşturmaktadır. Zengin kömür kaynaklarının bulunması, İngiltere'ye öteki devletler üzerinde ekonomik üstünlük kazandırmış ve belki başka alanlarda da gelişmesinin temeli olmuştur. 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, İngiltere yılda 500.000 tonluk kömür üretimi ile tüm dünya devletlerinin ürettiğinin 5 katına sahip bulunuyordu. Endüstriyel gelişmenin bu ilk aşamasında kömürün önemi, bu cevhere sahip olmayan ya da sahip olup şu ya da bu nedenle kullanamayan ülkelerin tarihinden de anlaşılabilir. Bu ülkelerde büyük bedel karşılığında kömür dış alımı, başka nedenlerle birlikte makinalaşmayı geciktirmiştir. Endüstri devriminin ilk aşamasında buhar, kömür ve demirin bileşimi, önemli siyasal, ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte demir yolu çağını açtı. Kömür yalnız demir yolunda hareket eden araçlara güç sağlamakla kalmamış, aynı zamanda demir yolları da kömürü eskiden götürülemeyen yerlere taşımıştır. Böylece Avrupa'da kömürle çalışan makinaları barındıran fabrikalar hem büyümüş hem de ülkelerin en uzak köşelerine kadar yayılmıştır. 1850'de İngiltere 26 bin kilometre uzunluğunda demir yoluna sahip olmuştu. Almanya ise demir yolunun önemini kavramakta Fransa'dan ileriydi. 1848'de Almanya'da 4 bin kilometre uzunluğunda demir yolu vardı. Prusya Genelkurmay Başkanı von Moltke, Prusya militarizmine uygun bir biçimde demir yollarını askeri birliklerin cepheye taşınması amacıyla düzenlemişti. Demir yolları eskiden hem ticareti hem de savaşı kısıtlamış olan kötü karayollarının yerini almaya, ticareti canlandırıp savaşı hızlandırmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1869 yılında kıtanın iki yakası demir yolu ile birbirine bağlandı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri hem endüstrileşmeye başladı hem de Atlantik olduğu kadar bir Pasifik devleti haline geldi. 2. Endüstri devriminin ikinci aşaması 1870'lerden sonra 1870'lerle birlikte endüstri devrimi nitelik değiştirdi. Artık bilimsel buluşlar ve bunların üretime uygulanması, pratik zekalı tek tek bireylerin birbirinden ayrı çalışmalarına bağlı olmaktan kurtulmuş, devletin tüm olanaklarıyla desteklediği, gerektiğinde örgütlediği büyük ve zengin kuruluşların eline geçmiştir. Böylece doğal kaynaklar ve bilim el ele vererek yeni ve kitle halinde mal üretimine yönelmiştir. Endüstrileşme sürecinin bu ikinci aşaması, birincisine göre toplumsal etkilerinden daha şiddetli, sonuçlarında daha şaşırtıcı ve halkı yaşamını değiştirmede daha etkilidir. Endüstrileşmenin bu ikinci aşamasında temel ham madde ve enerji kaynaklarında da değişiklik ortaya çıktı. Kömür ve demirin yanında çelik, elektrik, petrol ve kimyasal maddeler de üretim sürecine sokulunca endüstrileşme bugün çevremizde gördüğümüz biçimini almış oldu. Yine bugün çevremizde gördüğümüz ve belki de kanıksadığımız nesnelerin çoğu 100 yıllık bir geçmişe sahiptir. İçten yanmalı motor, telefon, mikrofon, gramofon, telsiz, lamba, araba lastiği, bisiklet, daktilo, ucuz gazete kağıdı gibi yenilikler endüstri devriminin ikinci yarısının ürünüdür. 1870 sonrası döneminin her alandaki değişikliklerini ve yeni doğan modern dünyanın önemini ne kadar vurgulasak yeridir. Diyelim 17. yüzyıldan Napolyon dönemine getirilen bir kişi bu yeni dünyasında pek şaşırmadan yaşayabilir. Örneğin Napolyon ordularının bir günde aldığı mesafe İskender'in ordularınınkinden çok daha fazla değildir. Ama bu 50 yılda endüstri devrimi dünyayı belki de 1000 yılın yapamayacağı kadar değiştirmiştir. Demir, endüstri devriminin birinci aşamasında büyük ama başat olmayan bir rol oynamıştı. İkinci aşamasında çelik tam anlamıyla her alana egemendir. En önemli yararı ise demir yollarında görülür. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri 1880-1890 arasındaki 10 yılda mevcut olanlara 115 bin kilometre demir yolu eklemiş, İngiltere 1860-1913 arasında demir yolu uzunluğunu 2 katına, Fransa 4, Almanya 6 katına çıkarmıştır. Demir yolu Rus hükümetinin mutlak otoritesini doğuda Pasifik ve güneyde Asya'nın içlerine kadar genişletmiş ve böylece totaliter bir tiranlığın temelini atmıştır. Öteki ülkelerde ulusal benliği ve birliği güçlendirmiştir. İleride incelenecek olan 1904 Rus-Japon Savaşı, Japonya tarafından demiryol hesaba katılarak çıkarılmıştır. Japonya, Baykal Gölü civarında eksik kalan bir bölümün tamamlanıp Rus takviye birliklerinin Pasifik kıyılarına getirilmesi gerçekleşmeden Rusya'ya saldırmıştır. Demir yolları, 1. Dünya Savaşı'nda savaşan devletlere temel lojistik desteği sağladı. Almanya'da savaş planları, titiz bir zamanlama ile trenlere bindirilecek birliklerin ne zaman nerede olacağı üzerinde hazırlandı. 19. yüzyıl Rus edebiyatında trenin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu düşünün. Anna Karenina, sevgilisi Vronski'yi 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşına götürecek trenin altına atlayarak intihar etmedi mi? Kitabın yazarı Tolstoy tren istasyonunda ölmedi mi? 1917 Rus devriminde Bolşevikler, demir yollarını sıkı bir biçimde denetlemeleri ile ayakta durdular. Kısaca demir yolu 1870 sonrasında yaşamın her alanını etkilediği gibi, siyasal ve ekonomik bakımdan güçlü merkezi devletlerin de kurulmasını sağladı. Endüstri devrimini odasında ölümsüzleştirmek isteyen kişi, duvarına bir lokomotif resmi asarsa, amacına en iyi, sade ve kesin bir biçimde varmış olur. 3. Sağlık, beslenme, çevre ve nüfus. Tıp bilimiyle ilgili buluşların tarihi çok eskidir. Örneğin M.Ö. 2000'de Mısır'da beyin ameliyatı yapıldığını gösteren bulgular vardır. Anatomi bilgisi, Leonardo da Vinci ile büyük aşamalar kat etmiştir. Ancak tıpla ilgili yenilikler, dinden ve gelenekten doğan insan vücuduna ait ön yargılar, 19. yüzyıl ortalarında ortadan kalkana kadar insan vücudunda uygulanamadı. Örneğin Rönesans döneminin Leonardo ustayı üzerinde incelemeler yapmak amacıyla kadavra bulmak için mezar soygunculuğu yapmaya zorlayan doğmalarını düşünün. Ancak 19. yüzyılın genel laikleşme havası ve verimli araştırma hevesi içinde birçok buluş uygulanmaya başlandı. Kloroform yaygın bir biçimde kullanıldı ve antiseptik anlayışı yerleşti. Pasteur ve Koch'la bakteriyoloji çağı açıldı. Gözle görülmeyen mikroskobik canlıların varlığının bilinmesi ameliyat araçlarının sterilizasyonunun yaşamsal önemini vurguladı. Bu yenilikler cerrahi alanında da görülmemiş gelişmelere yol açıp vücut içi ameliyattaki başarı şansını büyük ölçüde yükseltti. İlk antibiyotik olan Salvarsan'ın üretimi 1880'lere rastlar. Böylece salgın ve ağrı kesici olarak yaygın biçimde kullanılan aspirin bile henüz 100. yaş yıl dönümünü kutlamış değildir. 1899'da bulunmuştur. Bu gelişmelerin tümünün toplumsal ve ekonomik açıdan önemli sonucu, insan yaşamının uzayıp çocuk ölüm oranının azalması ile görülmemiş nüfus artışıdır. Nüfusun hızla artması, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerini büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktı. Artan Avrupa nüfusuna gıda. Eğer gelişen kimya bilimi tarımda bir devrim yaratmamış olsaydı, Avrupa ülkeleri herhalde çok güç bir durumda kalır ve zenginlikleri bugünkü göz kamaştırıcı düzeye yükselemezdi. Yapay gübre, belirli bir toprak parçasından daha çok ürün alınmasını sağlarken, pastörizasyon yöntemlerinin gelişmesi yiyecek saklamayı kolaylaştırdı. Demir yollarının gelişmesi, büyük buharlı gemilerin yapılması, elektrik kullanılarak uygulanan yeni soğutma teknikleri, Alplerin tünellerle delinerek Avrupa içi mesafelerin kısaltılması ve Süveyş kanalının açılması, hep 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirilerek Avrupa'ya gıdanın ucuz, çok miktarda ve çabuk gelmesi sağlandı. Endüstrileşmiş Avrupa'nın büyük ihtiyaç duyduğu gıda sorunu, artan nüfusunu besleyecek ölçüde çözülmüş oldu. Arjantin eti, Avustralya buğdayı ve Brezilya kahvesi, Avrupa kentlerinin pazarlarında her gün görülen mallar haline geldi. 1900'lere gelindiğinde yeryüzü global bir nitelik almaya tam anlamıyla başlamış sayılabilir. 4. Kitle toplumunun ortaya çıkışı. Buraya kadar özetlenmeye çalışılan bilimsel, teknolojik ve endüstriyel değişiklikler çağdaş tarihin de başlangıç noktasıdır. Yeni endüstriyel teknikler büyük çaplı girişimleri ve kentsel yerleşme biçimlerini ortaya çıkardı. Örneğin yeni çelik endüstrisi ona kadar işçi çalıştıran bireysel girişimleri öldürdü. Fazla üretimin sonucu olan depresyon 1873-1895 sonucunda yeni makinalar alacak mali gücü olmayan ve endüstri devriminin birinci aşamasının ürünü olan küçük aile işletmeleri dayanamayıp teker teker yok oldular. Dolayısıyla geniş çaplı girişimler, tröst ve karteller ekonomik sisteme egemen hale geldiler. 20. yüzyıla girilirken ne kadar acımasız olursa olsun artık endüstrileşme sürecinin durdurulamayacağı anlaşıldı ve her türlü toplumsal, ekonomik ve çevresel sonuçlarıyla bazen de kötü olduğu gibi kabul edildi. Endüstri devriminin doğrudan sonucu olarak işçilerin fabrikalarda toplanması ve fabrikalarında kentsel alanlara yığılmasıyla giderek kentsel alanlar kırsal yerleşme alanlarını yutmaya başladı. Bu gelişme tıp bilimindeki yeniliklerle ortaya çıkan nüfus artışı ve bu nüfusu doyurmak için gıda maddesi bulma yönündeki çabalarla birleştiğinde 20. yüzyılın değişmez özelliği olan kitle toplumu tarihteki yerini aldı. 1871'de nüfusu 100 binden çok olan kent Almanya'da 8 taneydi. Bu sayı 1900'de 33'e, 1910'da 48'e yükseldi. Rusya'da bu nitelikte kentlerin sayısı 1871'de 6 iken 1900'de 17 oldu. Yeryüzünde nüfusu 1 milyonu aşan kent yalnızca Paris ve Londra idi. 1900 yılında bunlara Berlin, Viyana, St. Petersburg, New York, Chicago, Philadelphia, Tokyo, Kalküta ve Osaka katıldı. Kısaca büyük metropollerin sayısı hızla arttı. Emperyalizmle bu endüstrileşme süreci yeryüzünün her noktasını etkiledi ve dünya tek bir birim, tek bir faaliyet alanı haline geldi. 1789-1870 döneminin süreklilik ve değişiklik güçlerinin çatışması, kilise, monarşi ve soylulara karşı geniş anlamında demokrasi ve endüstri devirleri, önce Avrupa ve sonra tüm yeryüzünde köklü bir dönüşüme, transformation, yol açmıştır. O kadar ki bu dönüşümün yarattığı sorunların tümü hala çözülebilmiş ve insanoğlu bunun etkilerinden kurtulabilmiş değildir. Bu büyük dönüşümün öğeleri şöyle sıralanabilir. Devletin liberal, sermayenin kapitalist ve emeğin sendikal temelde yeni örgütlenme biçimleri ve bunların sonuçları. Birey ve reform yönünde ulusal devlet üzerinde artan toplumsal baskılar, yeni sağlık koşullarının ortaya çıkardığı fazla nüfus, temel bilgileri yayan, okuma yazmayı yaygınlaştırıp halkı dünyada olup bitenlerden haberdar kılan yeni eğitim. Basın ve genel olarak iletişim araçlarındaki görülmemiş gelişme. Yeni kentler ve fabrikalarla ortaya çıkan ekonomik değişim ve bunalımlar. Güçlenen Avrupa devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çatışmalar. 20. yüzyılın ikinci yarısında Asya ve Afrika ülkelerinde görülen uyanma. Bunlar bilinirse ve aralarındaki etki tepki ilişkisi anlaşılırsa 1870 sonrası döneminin ve bugünün önemli uluslararası olaylarının anlatımı ancak o zaman yapılabilir ve anlamlı olur. Gerçekte 1870'lerle başlayan zaman dilimine kitle dönemi denebilir. Bu dönemin kilit ve her zaman kullanılan sözcükleri ise kitle ya da geneldir. Kitle üretimi, kitle göçü, kitle savaşı gibi. Genel mutluluğa kavuşma yolunda her şey genel oldu. Genel oy, genel eğitim, genel seferberlik, genel savaş ya da kitle savaşı. İşte çağdaş sistemin temelleri böylece 1870 sonrasında atılmaya başlandı. Ancak bu kitle dönemi içinde insanoğlu iki dünya savaşını 20 yıl gibi kısa bir arayla yaşadı. Bu iki kitle savaşına, bu iki genel savaşa nasıl gidildi? Avrupa'nın artan refahı bunları nasıl engelleyemedi? Bugünkü uluslararası sistem nasıl kuruldu? Kitabın bundan sonraki bölümünde bu önemli soruların yanıtları aranmaya çalışılacaktır. Şimdiye kadar incelenen ve 19. yüzyılın değişiklik güçleri olan liberalizm, milliyetçilik ve endüstrileşmenin sonuçları, Avrupa çapında ulusal birliklerin kurulması, dünya çapında ise emperyalizmdir. B. Alman ve İtalyan ulusal birlikleri. 1. Temeli. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Batı ve Orta Avrupa'da ulusal birliğini kuramamış ve merkezi bir hükümet biçimine sahip olamayan iki ülke kalmıştı. Almanya ve İtalya. Her iki ülkede daha önce görüldüğü gibi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Fransa'nın etki ve denetimi altındaydı. Alman ve İtalyan ulusal birliklerinin kuruluşu, iki devlet, Prusya ve Piemonte ve iki devlet adamının Otto von Bismarck ve Kont Camillo Cavour eseri gibi görünürse de, birliklerin kuruluşunu yalnız askeri ve diplomatik olaylar olarak görmek, bu başarıların tarihi önemini gölgeler. Bu olaylar aynı zamanda Batı ve Orta Avrupa'da daha önce incelenen ekonomik ve toplumsal yaşamın değişen yapısının sonucudur. 19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar Orta Avrupa'da toprak ve doğal kaynaklar, küçük toprak sahipliği biçiminde doğrudan doğruya halka ait olmadığı gibi toprağı halka işletip kirayı toplumsal amaçlarla kullanan bir monarkada ait değildi. Bölgenin siyasal bölünmüşlüğünün bunda payı büyüktü. Toprağın en verimli ve büyük bir bölümü ufak bir feodalitenin elindeydi. Bu durumun bir sonucu olarak 19. yüzyılda endüstri devrimiyle birlikte mali güç belirli odaklarda toplanmaya başlamıştı. Bu mali gücü elinde bulunduranlar ise teknolojik buluşları küçük üreticinin yararı için değil, kendi çıkarları için kullanmaktaydı. Böylece biriken zenginlik, Orta Avrupa'da da merkezileşmiş endüstriyi doğurdu. Merkezileşmiş endüstri ise merkezileşmiş mali gücün zenginliğini daha da artırdı. Sonunda merkezileşmiş üretim ve dağıtım yönünde bir gelişme başlayıp girişimci bir burjuva sınıfı doğdu. Bir tarihçi şunları yazıyor. Burjuvazi ticarete daha çok hareket özgürlüğü verecek olan birleşmiş bir ulusal devletin kuruluşu için mücadele eder. Mutlak monarşiyi, bu mutlakiyet bütünleşme yanlısı olmayan feodaliteye karşı mücadele ettiği sürece tutar. Ancak burjuvazinin gelişmesine engel olursa ona karşı çıkar ve meşrutiyetle yönetilen bir monarşi ya da cumhuriyet kurar. Gerçekten Avrupa'da özellikle Fransız devrimini izleyen Napolyon savaşlarının ortaya çıkardığı siyasal istikrarsızlık, monarkların ve siyasal sınırların sürekli değişmesi dolayısıyla ve çok sayıda siyasal birimlerin ticareti engellemesi, aralarındaki gümrük duvarları dolayısıyla, büyük bir güvensizlik duygusuna ve ekonomik bunalımlara yol açmıştı. Özellikle şiddetli olan 1857-1866 yılları arasındaki ekonomik bunalım, bu yeni sınıfa, endüstrileşmenin ortaya çıkardığı ekonomik bunalımlar ve güvensizliğin ancak bütünleşmiş, güçlü ve büyük merkezi devletlerce en az zararla atlatılabileceğini açıkça gösterdi. Kısaca İngiltere, Fransa ve Belçika gibi ulusal birliğe sahip Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik refahı, Orta ve Güney Avrupalı girişimcilerin gözünü açmıştı. Bu girişimci sınıf, belirli bir merkezi hükümet denetimini ve kolaylıkla değişmeyen sağlam siyasal sınırları, ticaret ve endüstrinin gelişmesi için gerekli gördü. Doğaldır ki bu hükümet denetimi kârı garanti edecek ve sermayeyi koruyacak derece olacaktı. Kamulaştırmaya varacak kadar değil. Ayrıca bu yeni sınıf, eski düzenin hukuki ve yönetimsel kurumlarını yıkmak, yeni bir iş gücü pazarı kurmak, daha liberal ve demokratik parlamenter kurumlar yoluyla siyasal iktidara da ortak olmak istemekteydi. 19. yüzyılın ortasında Almanya ve İtalya'daki gelişmeler ancak bu ekonomik yapı anlaşıldıktan sonra anlam kazanabilir. 2. İtalyan Birliği'nin kuruluşu. Napolyon savaşlarının alt üst ettiği Avrupa haritasına bir düzen vermek, daha doğrusu 18. yüzyıl düzenini sürdürmek için toplanmış bulunan Viyana Kongresi kararlarına göre kurulmuş bulunan 36 devletli Cermen Konfederasyonu ve İtalyan Yarımadası, büyük ölçüde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun etkisi altına alınmış bulunmaktaydı. Bu yüzden İtalyan ve Alman ulusal birlikleri kurulacaksa, Avusturya'nın bu etkisinin kırılması, daha açık bir deyişle, bu devletin savaş alanlarında yenilmesi gerekmekteydi. Gerçekten daha önce incelenen 1848 başarısız girişimlerinden sonra, gerek Piemonte ve gerekse Prusya bu yolu denemişlerdir. Piemonte Başkanı Kont Cavour, Avusturya'yı yenebilmek için Fransa İmparatoru 3. Napolyon ile ittifak kurdu. Napolyon dış politikasını Katoliklik ve milliyetçiliğin savunulması üzerine kurduğundan İtalya'daki bu mücadeleyi destekledi. İki devlet 1859 Haziran'ında Magenta ve Solferino'da kesin zaferler kazandı. Ancak Piemonte bu zafer karşılığında ancak Lombardiya'yı toprakları arasına alabildi. Nice ve Savoy'un Fransızlara bırakılması karşılığında Toskana, Parma ve Modena'da plebisit yapılması kararlaştırıldı. Plebisitler sonunda söz konusu bölgeler Piemonte ile birleştiler. Bu arada Cavour ve Mazzini ile birlikte modern İtalya'nın kurucularından olan ulusal kahraman Giuseppe Garibaldi'nin Sicilya ve Napoli'yi İtalyan birliğine katmasıyla hala Avusturya'nın elinde bulunan Venedik ve Fransız askerleri tarafından korunan Roma dışında hemen hemen tüm İtalya yarımadası Piemonte'nin çevresinde birleşmiş oldu. İtalyan parlamentosu 1861'de Torino'da toplanarak Piemonte monarkı 2. Vittorio Emanuele'yi Birleşik İtalya'nın kralı ilan etti. 5. kaset 1. yüzün sonu.